Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Süleyman Derin imzalı Rabbin Vaadi, Şeytanın Vaadi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yüce Rabbimiz biz inananlarla Kur'an'da bazı anlaşmalar yapmıştır. Bu anlaşmanın bizim tarafımıza düşen yönü Hakk'a kulluk ve O'nun mahlukatına hizmettir, güzel amellerdir. Yalnız bu ahitleşme sadece Müslümanlarla yapılmış değildir. Allah Teala Müslümanlara vaat ettiği gibi daha önce de diğer peygamberlerin ümmetlerine vaatlerde bulunmuştur. Nitekim Rabbimiz kitabında Hazreti İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere vaatler verildiğini bildirmektedir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Ayetten anlaşıldığı üzere İsrailoğulları kendi dönemlerinde Rableri tarafından seçilmiş ve her türlü ilahi yardıma mazhar olmuşlardır. Yüce kitabımız, Beni İsrail'in Firavun'dan kurtarıldığını, kendileri için denizin yarıldığını, çölde bulutla gölgelendirilip bıldırcın eti ve kudret helvasıyla doyurulduklarını anlatır. Yani Rabbimiz onlara verdiği ahdi yerine getirmiştir. Peki onlar bu anlaşmanın kendilerine getirdiği sorumlulukları yapmışlar mıdır? İsrailoğulları ile yapılan ahdin gereği olan 10 emri sıralayıp Yahudiler bu emirleri ne kadar yerine getirmiştir bir bakalım. Allah'tan başka kendinize ilahlar edinmeyeceksin. Kendin için put oymayacaksın. Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın. Babana ve anana hürmet edeceksin. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere şahitlik yapmayacaksın. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Bu emirlerden sadece cumartesi çalışmama manasına Şabat yasağı Yahudilere özel bir hüküm olup diğer emirlerin hepsi Rabbimizce gönderilen kutsal kitaplarda mevcuttur. İşin ilginci Beni İsrail sırf onlara mahsus olan cumartesi çalışmama emrini bile tutmamış, ahdin diğer emirlerini de her fırsatta bozmuşlardır. Balıklar bir imtihan olarak cumartesi çokça görününce daha önceden yerleştirdikleri ağları bu yasak günde toplamışlar, kurnazlık ederek Şabat'ı delmişlerdir. Altın buzağıyı kendilerine ilah edinip put yapmışlar, adam öldürüp suçu başkasına atmışlardır. Hem kendi peygamberlerine hem de bizim peygamberimize iftira etmişlerdir. İlginçtir ki bugün de özellikle çalmayacaksın ve komşunun malına göz dikmeyeceksin emirlerini ihlal etmekte nice asırlar kendilerine kol kanat geren Filistin ve Gazeli komşularının mallarını çalmakta, aç bir kurt gibi onların tüm servetlerini yağmalamaktadırlar. Yahudiler daha Hazreti Musa hayattayken Rableriyle olan ahdi keyiflerine göre değiştirmişlerdir. Rabbimiz şu şehre girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, secde ederek kapısından girin, bağışla deyin, biz de hatalarınızı affedelim demesine karşılık, onlar bu emri alaya almışlar, tövbe manasına gelen hıtta kelimesini buğday manasında olan hıntayla değiştirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim pek çok surede Beni İsrail'in ahitlerine uymadıklarını ve bu sebeple lanetlendiklerini bizlere bildirir. Gerçekten de İsrailoğulları az bir kısmı hariç Rablerine verdikleri sözleri tutmamış, hatta onları tahrif etmiş, bu hususta kendilerini uyaran peygamberleri öldürmekten de kaçınmamışlardır. Halbuki Yüce Kitabımıza göre Allah Teala'nın vaatleri bir ırkla sınırlı değildir. Ona inanan ve emirlerine itaat eden tüm salih kullar ilahi rahmete layıktırlar. Yüce Rabbimiz bu hakikati Kur'an, Tevrat ve Zebur'da bizlere bildirmiştir. Andolsun Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Bu ayet aynısıyla bugün de Tevrat ve Zebur'da mevcuttur. her ne kadar tahrif edildiyse de mezmurlardaki şu ayetler Enbiya 105 ayetinin kopyası gibidir. Çünkü Rab doğruluğu sever, sadık kullarını terk etmez. Onlar sonsuza dek korunacak, kötülerinse kökü kazınacak. Doğrular ülkeyi miras alacak, orada sonsuza dek yaşayacak. Tarih şahittir ki Müslümanlar Allah Teala'ya iman edip salih ameller işlediklerinde, yani hakla yaptıkları anlaşmaya sadık kaldıklarında tüm dünyaya hakim olmuşlar. Bunun aksine ahitlerine sadık kalmadıklarında mağlup olmuş ve esarete düşmüşlerdir. Ayrıca şu da ilginçtir ki Yahudilerin iddia ettikleri arz-ı mevuttaki tüm bölgeler bugün müminlerin elindedir. Nil'den Fırat'a bugün bu bölgelerin sahipleri Hazreti İbrahim'i Hakk'ın dostu kabul eden, kıldıkları her namazda ona selam eden Müslümanlardır ve onlar İbrahim aleyhisselamın oğlu Hazreti İsmail'den gelen torunlarıdır. Müslümanların Hazreti İbrahim'in gerçek varisleri olduğunu Yüce Rabbimiz şu ayette bizlere bildirmiştir. Gerçekten İbrahim'e insanların en yakını, zamanında ona bağlı olanlarla şu peygamber ve ona iman eden müminlerdir. Allah müminlerin yardımcısıdır. Bu açıdan da meseleye bakılırsa Hazreti İbrahim'e vaat edilen hususlar onun maddi ve manevi torunları olan Müslümanlara verilmiştir. Eğer İsrailoğulları kendi kitaplarında emredildiği üzere Hazreti İbrahim aleyhisselamın soyundan gelen son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederlerse müminlerin sahibi oldukları nimetlerin ve toprakların ortağı olacaklardır. Nitekim Abdullah bin Selam başta olmak üzere nice Yahudi Müslüman olmuş ve bu topraklarda huzur içinde yaşamıştır. Durum böyle olunca bugün Yahudilerin dillerine doladıkları arz-ı mevut ve seçkin kavim olma iddiaları Hakk'ın değil, olsa olsa şeytanın vaadidir. Zira başka kavimlere zulmü reva görmek, takvayı değil de ırkçılığı ve seçilmişliği üstünlük ölçüsü yapmak hiçbir ilahi kitabın ruhuna uygun değildir. Yüce Rabbimiz, Hazreti İbrahim'e verdiği sözün sadece salih ve iyiler için olduğunu, zalimleri kapsamadığını şöyle ifade eder. Vaktiyle Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle sınayıp da İbrahim onları eksiksiz yerine getirince ben seni insanlara önder yapacağım buyurmuştu. İbrahim soyumdan gelenleri de yap deyince Rabbi vadim zalimleri kapsamaz buyurdu. Yüce kitabımız şeytanın da boş vaatlerde bulunduğunu onun kendi ağzından şöyle beyan eder. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir vaatte bulundum ama sizi yüzüstü bıraktım yine de. Benim sizin üzerinizde hiçbir gücüm yoktu. Ben sadece sizi inkara çağırdım. Siz de benim davetimi kabul edip yerine getirdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Netice olarak biz, Arz-ı Mevuda değil, Vadi Mevuda yani tüm insanlığa verilen ahde talibiz. Hamdolsun ki bu vaadin adım adım gerçekleşmekte olduğunu görmekteyiz. Pek yakında inkarcılar da acı şekilde bu vaadin nasıl aleyhlerini olarak ete kemiğe büründüğünü göreceklerdir. Ne mutlu yaklaşmakta olan göz kamaştırıcı vaatlerin ayak seslerini duyanlara. Süleyman Derin'in kaleme aldığı Rabbin Vaadi, Şeytanın Vaadi başlıklı yazısını paylaştık. Ve şimdi de Beytullah Demircioğlu imzalı Dünya Gündemi bölümünde Rüzgar Siyonistler Aleyhine Esiyor başlıklı yazıyı paylaşacağız. Gazze'nin Siyonist işgalciler için Vietnam'a dönüşebileceği iddia edildiğinde güç dengesindeki asimetriyi göz önüne alanlar haklı olarak bu iddiayı abartılı bulmuştu. Siyonistlerin ama öyle ama böyle Hamas'ı bir şekilde ortadan kaldıracağı çok uzun sürmeden Gazze'yi işgal edeceği dillendiriliyordu. 7 Ekim'de Aksa tufanıyla Siyonist işgal ordusunun imajını yerle bir eden, karizmasını fena halde çizen Hamas'ı ortadan kaldırma hedefiyle başlatılan saldırılar neredeyse 3. ayını tamamlamak üzere. 3 aya yaklaşan yoğun bombardıman ve saldırıların ardından sahadaki tablo ne söylüyor bize? Terör devleti neyi başardı, neyi başaramadı başlayalım. Terör devletinin kısmen başardıkları ve başaramadıkları var. İşgal ordusunun kısmen başarabildiği şey katliam, etnik temizlik ve soykırım. Zira Aksa tufanı sonrası başlattıkları saldırılarının hedeflerinden biri de etnik temizlik ve soykırım yapmaktı. İşte onu kısmen başardılar. Sahadaki tablo başka neler söylüyor peki? Yerle bir edilmiş, taş üstüne taş bırakılmamış halkı tehcire zorlanan, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan, 20 binin üzerinde şehidi olan bir Gazze gerçeği karşımıza çıkıyor. Tabii görülen başka gerçekler de var. O da işgal ordusunun asıl hedeflerinden en önemlisi olan Hamas'ı yok etme planını gerçekleştirememesidir. Çok ağır zayiatlar veren ve artık bu zayiatları gizlemekte zorlanan, Hamas'ın elindeki hiçbir esiri kurtaramamış, aksine onların ölümlerine neden olmuş, kurtarma operasyonlarını ellerine yüzlerine bulaştırmış bir işgal ordusu gerçeğini görüyoruz. Dünyanın en iyi ordularından biri olduğu iddia edilen Siyonist yapının ordusunun aslında kartondan bir ordu olduğunu gösterdi yalın ayaklı Filistinli mücahitler. İşgal devletinin 3 aya yaklaşan saldırıları içeride ve uluslararası siyasi arenada nasıl yankılanmaya devam ediyor peki? İsrail'e sınırsız destek sağlayan batılı müttefikleri gibi İsrail kamuoyunun çok geniş bir bölümü Siyonist rejimin Hamas'ı bitirebileceğine inanmıyor. Bu noktada birkaç örnek verelim. Bar-İlan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Yahudi Profesör Kedar'ın İsrail televizyonlarında Hamas'la kendi ordularını karşılaştırdığı sözleri sosyal medyada bir hayli yankı uyandırmıştı. Bir kez daha hatırlayalım dediklerini. Onlar Hamas, Allah için yaşıyorlar, Allah onlarla, Allah için cihad ediyorlar. Bizse İsrail'in özgürlüğü motivasyonuyla, biz kutsal bir savaş vermiyoruz. Onlar da Allah en belirleyici oyuncu, bizde ise şayet sahada Rab varsa yedek kulübesinde bulunuyor. Psikolojik açıdan aramızda bu denli büyük bir fark söz konusu. Siyonist yönetimin batıdaki önemli müttefiklerinden Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron bile Hamas'ın yok edileceğine inanan var mı diye soruyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, İsrail'in yok etme vaadine rağmen Hamas hala gücünü koruyor derken, İsrail medyasından Yedioth Ahronot, Hamas sonsuz bir ordu olduğunu gösterdi. Hamas'ı yok etmenin mümkün olmadığı yakında anlaşılacaktır. Time dergisi ise Avrupalıların ateşkes çağrısında bulunmasının nedenini Hamas'ın ideolojisinin ortadan kaldırılmasının imkansız olduğunu anladılar ifadeleriyle açıklıyor. Batı, İsrail'in neden olduğu maliyeti karşılamakta zorlanıyor. Zaman ilan ettiği hedeflere bir türlü ulaşmayan soykırımcı terör devleti aleyhine işliyor. Askeri kayıpları kadar ekonomik kayıpları da artıyor. Tersine göç devam ediyor. Yurt dışına kaçanların sayısı 500 bini geçti. Yerlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 500.000'dan fazla ve adına yerleşimci denen toprak hırsızı Siyonistler de işgal altındaki toprakların farklı yerlerinde, otellerde, orada burada kalmaya devam ediyor. İçeride başta rehine aileleri olmak üzere Yahudi toplumunun birçok kesimindeki Netanyahu'ya yönelik öfke tavan yapmış durumda. Batı dünyası terör devletinin neden olduğu ekonomik, siyasi ve toplumsal maliyeti taşımakta her geçen gün daha çok zorlanıyor. Dünyanın en büyük konteyner şirketleri Husilerin Kızıldeniz'de İsrail gemilerine yönelik saldırılarının ardından operasyonlarını askıya aldı. Bu durum küresel ekonomilere ciddi bir maliyet getiriyor. Batı başkentlerinde haftalardır devam eden protesto gösterileri kadar İsrail saldırılarının küresel ekonomileri tehdit eden sonuçları Avrupalı liderleri endişelendirmiş gözüküyor. Zira düne kadar kayıtsız şartsız destekledikleri Netanyahu yönetimine yönelik eleştirilere onlar da katıldı. Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi işgal devletinin en sadık müttefikleri bile bu kadar sivil kayıplar fazla diyor. Onlardan nerede duracağı öngörülemeyen katil bir devletin destekçisi olarak görünmenin siyasi faturasını ödemek istemiyorlar. Dillere pelesenk edilen İsrail'in güvenilirliği klişesi Batı'da dahi sorgulanır hale geldi. İşgal devletinin suç ortağı olmakla suçlanan ABD yönetimi bile suçu Netanyahu'ya yıkma çabası içinde. Velhasıl işgal yönetimi hem içeride hem dışarıda bir hayli sıkışmış durumda. ABD'deki anketler, İsrail devleti artık var olmamalı. Dünyada rüzgarın Siyonist rejiminin aleyhine döndüğünü gösteren bir başka gerçekse anketler. ABD başta olmak üzere dünya gençlerinin İsrail'e yönelik bakış açılarındaki radikal değişim dikkat çekiyor. ABD'de savaşın 3. ayında gerçekleştirilen Harvard Caps Harris anketine göre genç Amerikalıların yarısından fazlası İsrail devletinin artık var olmaması gerektiğini düşünüyor. Ankette 18-24 yaş arasındaki gençler dışında kalan grupların işgalci İsrail'e destek vermeye devam ettiği görülürken, gençlerde ise durum neredeyse %50-50. İşgalci İsrail devletinin yerini Hamas'ın başında olduğu bir Filistin'in almasını isteyen gençlerin oranı %51 oldu. Araştırmalara göre 18-24 yaş arası gençlerin %67'si şu cümleyi onaylıyor: Yahudiler bir sınıf olarak zalimdir ve onlara zalim muamelesi yapılmalıdır. Genel nüfusta bu oran %27. Amerikalı siyahilerde Filistinlilerin yanında. Anketlere göre ABD hükümetini fazla İsrail yanlısı bulan etnik grupların başında siyahlar geliyor. Filistinlilerin mücadelesini kendi hak mücadelelerine benzetiyorlar. Soykırım İsrail-ABD ortaklığında gerçekleşiyor. Terör devletinin finansörü ve lojistiğini sağlayan ABD ile İsrail arasındaki ilişkiler yolunda değilmiş gibi bir hava estirilmeye, bu yönde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. ABD'li yetkililerin Filistinli siviller için endişeliyiz türünden samimiyetsiz açıklamaları, Biden'ın uyarıyorum ama Netanyahu'yu durduramıyorum çıkışları bu algıda etkili oluyor kuşkusuz. Şurası çok net. Gazze'deki soykırım bir Netanyahu-Biden ortak yapımıdır. Bir taraftan söz dinletemiyorum dediği Netanyahu'ya yasaklı fosfor bombaları da dahil binlerce ton bombayı gönderen BMGK'da 153 ülkenin talebine rağmen tek başına ateşkes kararının çıkmasını engelleyen Biden yönetimi Netanyahu'nun suç ortağıdır. Ertesi gün senaryoları ve Hamas gerçeği. İşgal yönetimi Gazze'ye yönelik saldırılarını Hamas ortadan kaldırılana kadar sürdürmekte kararlı olduğunu söylüyor. Ama bunu başaramıyor. Bunu başarmak adına Gazze'de daha uzun süre kalması gerekiyor. Bu da daha çok kayıp vermesi demek. Askeri uzmanlar Gazze'ye yönelik kara harekatının başlamasından sonra İsrail'in ilan ettiği kayıp asker sayısının 10'la çarpılması gerektiğini söylüyor. Her ne kadar Hamas'ı ortadan kaldıracak bir etki ortaya konulamasa da, savaşın ertesi gününe ilişkin dillendirilen senaryolarda da bir açmaz dikkat çekiyor. Terör devletinin şu anki stratejisi yoğun bombardımanla ölümleri artırmak, açlığı ve suyu silah olarak kullanarak Filistinlileri yıldırmak, tehcire zorlamak. Ama onlarca savaş suçu niteliğindeki katliamlarına rağmen terör devletinin Filistinlileri yıldırma stratejisi işlemiyor. Gazze'liler topraklarını terk etmiyor. Netanyahu yönetimi Gazze'nin Mahmud Abbas yönetimine devredilmesi senaryosuna da, Araplar tarafından yönetilecek bir vesayet yönetimince yönetilmesine de karşı çıkıyor. Hemen her öneriye kapıyı kapatan işgal yönetimi buna mukabil ertesi gün senaryolarına ilişkin çözüm de üretemiyor. Yani ciddi bir sıkışmışlık içinde. Uluslararası ilişkiler konularında dikkat çeken analizleriyle öne çıkan ABD merkezli yayın organlarından Foreign Affairs dergisi, İsrail'in Gazze halkını Hamas'a karşı kışkırtmak umuduyla kasıtlı olarak kitlesel sivil kayıplar verdiğini öne sürüyor. Ancak dergi, İsrail stratejisinin tam tersi bir sonuç ortaya çıkarttığını belirtiyor. Bu noktada yapılan son anketleri gösteriyor. Dergi ayrıca İsrail ve ABD'nin Hamas'ı bitirme çabalarının beyhude bir çaba olduğunu şu çarpıcı ifadelerle vurguluyor. Zor ama kaçınılmaz gerçek şudur ki İsrail'in Hamas'ı siyasi ve askeri bir güç olarak ortadan kaldırma hedefi gerçekleştirilemez ve açıkçası bu hedef sonsuz ölüm ve yıkım için bir reçete. Hamas'ın toplumda derin kökleri olan ve işgal altındaki toprakların hem içinde hem de dışında önemli bir takipçi kitlesine sahip Filistin siyasetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu yazan dergi, İsrailli ve ABD'li yetkililer bu gerçeği ne kadar çabuk kabullenirlerse herkes için o kadar iyi olacak diyor. Gazze'deki işgal şartları, abluka ve İsrail'in diğer yapısal şiddet biçimleri devam ettiği sürece de Hamas'ın ya da benzer başka bir grubun direnişe devam edeceği hatırlatmasında bulunuyor. Gazze'de yaşananların bölgesel etkileri. Gazze'de yaşananlara odaklanılmış olunsa da bu gelişmelerle alakalı olarak yeni durumları es geçmemek gerekiyor. Mesela 300 bin nüfusu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 bin İsrailli Yahudi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin %10'u ev satın almış olması gibi büyüyen bir probleme işaret ediyor bu gelişme. Netanyahu'nun oğlu Yair'in Türk işgalindeki Kuzey Kıbrıs'a özgürlük diye bir paylaşımı bu problemin mahiyetine ilişkin ipucu veriyor. Bir başka gelişme ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde palazlandırdığı terör unsurları Suriye'nin kuzeydoğusunda anayasa taslağı olarak lanse ettiği bir belgeyle ayrılıkçılık yolunda bir adım daha attı. Suriye'nin kuzeyinde kantonlar kurarak ayrı bir bölge oluşturmayı hedefliyor. Ve Kızıldeniz, Yemen'deki Husi güçleri Filistinlilere destek amacıyla Kızıldeniz'de seyreden İsrail bağlantılı gemilere saldırıyor. ABD, Husi eylemlerine karşılık olarak Kızıldeniz'deki ticareti korumak adına çok uluslu bir operasyon oluşturulduğunu duyurdu. Yemen Husi liderleri Kızıldeniz'de ABD öncülüğünde Yemen'e karşı kurulan koalisyona Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılması halinde petrol veya gaz sahaları da dahil petrol taşıyan tüm gemileri hedef alacaklarını açıkladı. Tüm bu gelişmelerin yaşandığı günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu Danışmanı Brett McGurk, Orta Doğu'nun geniş bir bölgesel çatışmaya sürüklenmesinin eşiğinde olduğunu söyledi. Diyeceğimiz, işgal devletinin küresel barışı olan tehdidi her geçen gün daha da artıyor. Ya zilletle yaşayacağız ya da zalimlerin boyunduruğundan kurtulacağız. Öyle diyor Mısırlı gazeteci Ahmet Mansur. Şayet Gazze düşerse İslam ümmeti olarak belki de onlarca yıl zilletle büyük bir aşağılanma içerisinde yaşayacağız. Ya da Gazze muzaffer olacak, sabır, metanet, fedakarlık ve zaferin Allah'tan geldiğine yakin imanın mükafatı olarak zalimlerin boyunduruğundan kurtuluşumuzun başlangıcı olacak. Allah Teala'nın peygamberlerine vaadi gibi o vaade kurtuluşa ereceğiz. Nihayet peygamberler ümitlerini kesecek hale gelip yalanlandıklarını düşündükleri sırada onlara yardımımız geldi de böylece dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirildi. Azabımızsa suçlular topluluğundan geri çevrilemez. Bu canavarın ortadan kalkması gerekiyor. Amerikalı yazar, uluslararası ilişkiler analisti ve eski Birleşmiş Milletler Özel Komisyonu silah müfettişi Scott Ritter, İsrail askerlerinin Kemal Advan Hastanesi'ne buldozerle girip masum sivilleri, hastaları ve sağlık personelini ezmesini izledikten sonra dünyanın İsrail olmadan daha iyi bir durumda olabileceği sonucuna vardım. Yahudiler, Filistin vatandaşları olarak barış içinde yaşayabilirler ancak İsrail dediğimiz bu canavarın ortadan kalkması gerekiyor. Aksa tufanı öncesi bunları duymak imkansızdan öte bir şeydi. Beytullah Demircioğlu'nun kaleme aldığı Rüzgar Siyonistler Aleyhine Esiyor başlıklı yazısını paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.